Ayrım 2.
Köylüydü Yaşar. Adana'nın en son sınır köyünden. Komşu köylerden biri Maraş'ın Göksun ilçesine, öbürü Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlıydı. Gerek kendi köyünde, gerekse çevre köylerde okumuş adam pek yoktu. Yalnız amcazadesi Mustafa Yılmaz öğretmendi. Tarih öğretmeni. Adana'da İstiklal Ortaokulu müdürüydü aynı zamanda. Büyük adam denildi mi akla o düşerdi. Devlet başkanından, başbakandan çok onun adı geçerdi çevrede. Köye uğrayacak olsa ta Maraş'tan karşılanırdı davul zurna ile. Çok sevilirdi. Kimse yüzüne duramazdı onun. Adana'ya iş için, işçilik için inenler, hastası olanlar ona başvurur. O da elinden geleni yapardı. Her işlerini yettiğince yerine getirmeye çabalardı. Köylülerin umut kapısı olan bu adam, Yaşar'ın kafasında öyle derin izler bırakmıştı ki, köye geldiğinde çocuklarınızı mutlaka okutun derdi. Artık okutma zamanıdır. Yaşar da okumak istiyordu. Okutmazlar korkusuyla ağlıyordu. Ağlama. İneğimi satar seni okuturum oğlum diyordu avşar kızı. Büyük ninesiydi avşar kızı. Ama anası, gelin pek okutma yanlısı değildi. Ben dayanamam. Canı sağ olsun bizim gibi aç tok geçinsin diyordu. Ağası da okumasını istiyordu. Ama nasıl? Mustafa Bey gelmişler dediler bir gün. İlkokulu bitirdiği yazdı. Köylüler akın akın onun geldiği eve gidiyorlardı. Bir kuşluk vaktiydi. Küçük ninesi happası ekmek açıyordu. Boğaz'da ekim biçen amcasına öğle azığını götürecekti. Çok heyecanlıydı. Çünkü o gün okumaya gönderip göndermeyecekleri anlaşılacaktı. Ağası geldi. Seni, Atıf'ı, İbrahim'i, Hacı'yı Mustafa amcamız istiyor. Oraya götüreceğim. Önlüğünü giy dedi. Çok sevinmişti Yaşar. Mustafa Bey'e götürdüler. Yüzünü yıkayıp eski önlüğünü giydirerek çok sıcak karşıladı onları Mustafa Bey. Kucakladı, öptü. Elini öptüler. Sorduğu sorulara yanıt verdiler. O da yaşlı genç köy halkı ile doluydu. Ağasına diyordu ki Mustafa Bey, bak emmoğlu, ikimiz Yaşar'ı okuturuz. Ben yardımcı olurum. Sakın ihmal etme. Bu yol inşallah 5-10 çocuk götüreceğim. İyice seviniyordu Yaşar. İçi içine sığmıyordu. Okutulacağını aklı kesmişti artık. Ama yaşı tutmuyordu. İlkokulu bitirdiği halde 8 yaşında görünüyordu. Yol gösterdiler ağasına. Mahkeme kararıyla yaşı düzeltilecekti. İlk kez Sahin Beyliğe bu nedenle indi. Yol yoktu. Kamyon cip işlemiyordu. Köyden birkaç kişinin ilçede bulunduğu bir gün eşeği önlerine katıp alacakaranlıkta yola çıktılar. Atlılar, yayalar 7-8 saatte alırlardı o yolu. Yaşar yoruldukça eşeğe biniyordu. Akşamüstü vardılar ilçeye. Eşeği hana bıraktılar. Yaşar hayran kalmıştı ilçeye. Dükkanlara, berberlere, dükkanların inip kalkan kepenklerine. Kaldıkları otelin elektriği yanmıyordu. Kimse olmadı mı elektrik düğmeleriyle oynuyor, sürekli çeviriyordu onları. Hele fırın ekmeğini hiç unutamıyordu. Beyaz yumuşak ekmeği. Bunu yiyen ölmez, ben buna hiç doymam diyordu. İlçeli çocukların tombulluk sırrını bu beyaz ekmeğe yüklüyordu. Gelin ekmek koymuştu onlara. Yaşar hiç yemedi ondan. Bol bol beyaz ekmek yedi. Ertesi gün ilçede bulunanların köylüleri tanıklık ettiler mahkemede. Yaşının 8 değil 12 olduğunu belirttiler, düzelttiler. O günleri bütün tazeliğiyle, ılıklığıyla aklında tutuyor. Boyunu kilosunu ölçmüşlerdi. Boyu 1.44, kilosu 32 demişti tartıcı. Köye döndüğünde ağlamaklıydı. Patates söküyorlardı. Gelin avşar kızı amcaları tarlaya gitti. Gelin ağlayarak boynuna sarıldı. Gıdasını aldım, bizden ayrılıyor musun? Yaşar'a da şimdiden çökmüştü ayrılığın acısı. Ağlayacaktı neredeyse. Son aylar okul hazırlıklarıyla geçti. Devreli gezginci satıcılar geldiler köye. Basma, pazen, keten, poplin, tüfekli makaralar, renkli iblişimler caminin duvarı dibinde sergilenirdi her hafta. Bir pijama, 3 gömlek, 3 don dikti gelin Yaşar'a. 2 kazak ördü. Amcasının askerden getirdiği cilalı bir valiz vardı. Elma, üzüm, nohut kavurması ve çamaşırla doldurdular valizi. 5 çocuk da okumaya giden Adana'ya. Köyün epeyce dışına dek kalabalık uğurladı onları. Gelin ağlıyordu. Boynuna sarılmış bırakmıyordu oğlunu. Sayın Beyliğe dek hayvanlarla indiler. Yoruldukça biniyorlardı. Amcası bir köylüyle at ve eşekleri geri götürmek için onlarla ilçeye geliyordu. Sayın Beyliği ile Kozan arasının yolları çok kötüydü. Dağlıktı, dolambaçlıydı. Üstü açık bir kamyonla doluşmuşlardı. Tavuk, horoz, keçi bir de at vardı kamyonda. Geceydi Adana'ya indiklerinde. Kamyon tutmuştu Yaşar'ı. Yol boyunca kusmuştu. Gözü de kanlanıp çapaklanmıştı. Yıldız Oteli'ne gittiler. Bizim o taraflıdır sahibi. Hamdi Önerler'in oteli diyordu ağası. Otelin küçük bir holü vardı. Ertesi gün kapandı Yaşar'ın gözleri. Ağası gelin Mustafa Bey'i bulmaya gittiler. Yaşar holde oturuyordu. Bir delikanlı duvarda asılı gazeteyi okuyordu. Yeni Adana gazetesiydi. Yaşar elindeki mendili gözlerinin üstünde tutuyordu. Ancak gözleri kamaşmayacak biçimde sağ gözünde bir parçacık aralık bırakmıştı. "Abi, bu gazeteler ne yazar?" dedi delikanlıya. Ellerini kıçın üstüne bağlamıştı delikanlı. Yaşar'ı yeni fark ediyormuş gibi baktı. "Bu havadis yazar," dedi. "Her şeyi yazar. Yani bunları hep doğru mu yazar? İnanılır mı? Sen nerelisin çocuk?" "Kendiyim, Sahin Beylili." "Sen artık Ken köyünün dağlarını unut çocuk." Kapının anahtarı oynadı. Gıcırtıyla açıldı. Minibüste gördüğü bacaklar arasında stent tutan genç girdi. Resmi giyimliydi. Onbaşıydı. Elinde pamuklu meşin gözlük vardı. "Doğrul lan." Eli silahlı bir asker kapıyı kapattı. Doğruldu Yaşar. Onbaşı gözlüğü gözlerine bağlayıp lastiği kafasına geçirdi. Hiçbir şey göremiyordu şimdi. Gözlüğün lastiği dardı. Oturmuştu kafasına, acıtıyordu. Onbaşının 3-5 adım uzaklaştığını duyulur duyulmaz bir sesle bir şeyler konuştuğunu duydu. Az sonra da kapı kendine özgü ürküntü veren o garip gıcırtısıyla açıldı. Ayak sesleri doldu içeri. Sabun koktu. Sesler kesildi, kıpırtısız bekliyordu Yaşar. "Şimdi beni iyi dinle. Burası askeri bir üstür. Ben buranın asayiş amiriyim. Suçun nedir? Sana ne sorarlar? Orasına ben karışmam. Bilmem. Benim görevim seni sorguya götürüp getirmektir. Yataktan ayrılmak, ayağa kalkmak, masaya ya da pencereye doğru yürümek ya da çaba göstermek kesinlikle yasaktır. Nöbetçiye vur emri verilmiştir. Hiç kimseye, erlere ve subaylara bir şey sormak ve istemek yasaktır. Kendi kendine konuşmak, şarkı türkü söylemek yasaktır. Anlaşıldı mı?" Ayak sesleri patır patır birbiri ardından uzaklaştı. Kapı gıcırtıyla açılıp kapandı. Fısıltılar oldu dışarıda. Fısıltılar da kesildi sonra. Derin ve yoğun bir karanlığın içindeydi. Kıpırtısız duruyordu. Bir el kafasına dokununca korktu. Herkes çıktı sanıyordu. Gözünü açtı. Onbaşıydı. "Yat." Yatağa uzandı. Çıktı onbaşı. Korkuyla çevresini gözden geçirdi yeniden. Paslı zincirler en ufak kıpırtıda bile şakırdıyordu. Nöbetçinin gözünü deliğe dayandığı anları seziyordu. Odada çıt yoktu. Kafasını şu soru kurcalıyordu. "Neredeyim? Beni niye getirdiler? Saçını kestiklerine göre öyle bir iki günde bırakmayacaklardı." Kuşku içini kemiriyordu. Ağır ağır yükselen sel suları gibi yoğun bir korku duygusu bedenini sarıyordu. Nöbetçi botunun burnuyla kapıyı tıklattı. "Ses ver komünist." "Evet." Bilmediği, yüzünü görmediği birinin delikten baktığını bilmesi, sürekli göz altında olma duygusu dayanılmaz bir tedirginlik veriyordu. Bu nedenle şu nöbetçi ikide bir zincir sesi yüzünden gözünü deliğe dayamasın diye kıpırdamak bile istemiyordu. Ama elinde değildi kıpırtısız durmaktı. Kıpırdadıkça çakıyordu zincirleri ve nöbetçi bakıyordu delikten. Neredeydi? Haydarpaşa Köprüsü'nden sağa saptıklarına göre Ankara asfaltında uzun bir süre gitmişlerdi. Otomobili otobüs gürültülerinden, yolun işlekliğinden çıkartıyordu Ankara asfaltını. Sonra sağa, gittikçe sessizleşen, ara sıra sokak aralarında oynaşan şen çocukların seslerini duydu. Yollardan geçmişlerdi. Geniş, bahçeli bir avluya, çakıllı bir avluya girmişlerdi en sonunda. Büyük ağaçlar olmalıydı avluda. Esintiden yaprakların uğultusundan öyle olduğunu sanıyordu. Sessizlik, korku. Korkulacak ne var Yaşar? Ne suçun var ki korkacaksın? Dağıtma kendini. Korkulacak bir şey yok. Hayat alabildiğine bütün boyutlarıyla sürüyor dışarıda. Dolmuşlar, otobüsler, plajlar insan dolu. Gene vapurlardan insanlar iniyorlar, biniyorlar. Gene çocuklar ağlıyor, gülüyor. Martılar uçuyor, trenler kalkıyor, alışveriş yapılıyor. Bir arkadaşlarım var. Şu an işi bırakmak üzereler. Şişman yaşlı kadın ne yapıyordur şimdi? Domatesleri, biberleri yıkamıştır. Salata yapıyordur belki. Kocası, çocukları vardır. Onlara kelepçeli genç bir adam gördüğünü, çok üzüldüğünü anlatıyor olmalıdır. Oğlunu daha çok sevecektir bugün. Boynuna sarılıp ağlayacaktır belki. Ya öksüz? O ne yapıyor? Yine sessizlik. Sonra derinden derine duyulan bir vızıltı. Sivrisinek. Tepesinde dolaşıyordu. Duvara kondu. Sineği ürkütmemek için çıt çıkarmıyordu. Kolları karnının üstündeydi. Bilekleri terlemişti. Uçtu sinek. Vızıldayarak dolaştı havada. "Ses ver komünist." "Evet." Çocukluğu köyde geçti. Ortaokula gidinceye dek ayı deliğindeki bostan tarlalarını beklerdi. Çoğu zamanda camız ve ahnıt koyunları kuzuları yayardı. Hangi iş olursa olsun isteksiz yapardı. Zorlamak gerekirdi Yaşar'ı. Bu huyuna çok kızardı gelin. Ardından bağırırdı. "İlahi, seni Yozgat'a sürerler gavurun dölü." Ama bir süre sonra kaçtığına, işi gelinin başına yıktığına pişman olurdu. Gelini kanter içinde çalışır görünce üzülürdü. Ağır ağır yaklaşırdı yanına. Anlardı gelin onu, pişmanlık duyduğunu, utandığını, sarılırdı boynuna. Her zaman Yaşar'a uygun bir iş bulurlardı. Horanta'nın her biri içinde yapacak bir işi vardı. O zamanlar 80'in üstünde olan dedesinden tut, iki büyük anasına dek, dedesi iki evliydi ve Yaşar ninelerine hep ana diyordu. Seferberlikten önce ilk evliliğini yapmıştı dedesi. Genç, güçlü, güzel bir kadındı birinci anası. Bütün köy hatırını sayardı onun. Avşar kızı diye çağırırlardı. Yalnız bir dertleri vardı. Çocukları olmuyordu. Hacı hoca bırakmadılar, dolaşmadık. Adaklar adadılar. Bütün çabalar sonuçsuz kaldı. Ocağın tütmesi için çocuk gerekliydi. Bir oğlan çocuk. Avşar kızı yiğitçe davrandı. Kocasına oğlan çocuk verecek bir eş aradı ve buldu. Dünürcülük etti Fatma'ya. Fatma, Yaşar'ın babasını doğurduğu daha ilk yılını bitirmeden Fatma'ya gelini gibi davranırdı Avşar kızı. Fatma da ona saygılı, alçak gönüllü. Çocuk benim değil, Avşar kızının derdi. Babasının dili dönmezmiş. Fatma'ya Happa dermiş. Bu yüzden anasına Happa, Avşar kızına da ana demiş. Gerçekten de Avşar kızı küçük büyük hepsine ana olmaya çalışmıştı. Bu gelenek sürdü. Horanta da böyle çağırır oldu. Yaşar öz ninesine Happam, Avşar kızına Avşar anam, öz anasına da gelin derdi. Avşar kızının çocukluğunda olduğu gibi şimdi de etkisi büyüktü Yaşar'ın üstünde. Babası, amcaları, kardeşleri üstünde en çok Avşar kızının emeği vardı. Evi çekip çeviren oydu. Herkes çok severdi onu. Hastalansa Yaşar, arpa kipeğini kızdırıp torbaya doldurur, sabahlara dek uykusuz, en küçük bir zorumsama göstermeden beklerdi başında. Gelinle Avşar kızı tartışırlardı kimi zaman. Yaşar hemen Avşar kızının yanında yer alırdı. Kimi zaman da değnekle saldırırdı geline. Ezan sesi uzaktan uzağa, dalga dalga duyuluyor, kayboluyor, duyuluyor. Binanın çakılı bahçesinde bir araba duruyor. Çok geçmeden çakılları sıçratarak birbirine çarpıtarak uzaklaşıyor. Ayak sesleri var kapının hemen önünde. Gıcırdıyor kapı. Onbaşı ve yanında bir er. Erin elinde melemi bir tabak, ince bir dilim ekmek. Doğruldu Yaşar. Makarna. Susamıştı. Su içebilir miyim? Bir bardak verdiler. Cigaram vardı. Cigara için emir yok. Konuşmak da yasak. Yemeği bırakıp gittiler. Bir iki kaşık aldı. Tatsızdı, tuzsuzdu. Bir parça ekmek kopardı. Ağzında büyüdü ekmek. İsteksiz yuttu. Başını yastığa dayadı. Yastığa saç kılları yapışmıştı. Komedinin kendine bakan yüzünde tırnakla çizilmiş küçük çizgiler vardı. Biri 26, biri 29, biri 7 çizikti. Küçücük bir çizik. Kim bilir ne denli yoğun acılarla, işkencelerle yüklü bir günü anlatıyordu. Kaç kişi geçti bu odadan? Kaç kişi yattı bu yatakta? Az sonra onbaşı ve er geldiler. Tabağı ve artan ekmeği aldılar. Kapıdan çıkarken onbaşı durdu. Tuvalete gitmek ister misin? Başını salladı Yaşar. Doğruldu. Yat sen. Sıran gelince haber veririz. Gittiler. Koridorda bir kapı açıldı. Sürünen terlik, Tokyo sesi, şıkırdayan zincir sesleri, duraklaya duraklaya yürüyen, zorlukla yürüyen biri olmalıydı. Ürküntü yaratan bir yakınlıkta kapısının önünde uğultuyla geçti. Sağ yanda azalarak gitti. Kıpırtısız ve soluksuz bekliyordu. Aynı yaralı yürüyüşün yansımaları, o hüzün dolu zincir sesleri yaklaştı. Büyüdü, yüreğini acılar serpileyerek, bir yağmur gibi çiseleyerek uzaklaştı. Bir kapı açıldı, kapandı. Yorgun, yaşlı bir adamın zorlukla oturuşu, kalkışı gibi. Yeni bir kapı açıldı. Gene benzer bir yürüyüş ve zincir sesleri. Koridorda yankılanarak gitti ve döndü. Kapının önünde anahtar şıkırtıları oldu. Sıra kendisinde olmalıydı. Demek üç kişiydiler bu koridorda. Kimdi o iki adam? Doğrul, dedi onbaşı. Elinde gözlük vardı. Birbirinden ayrı duran kirli Tokyo terliklerini ayağıyla itti karyolaya doğru. Yatağın kıyısında oturuyordu Yaşar. Gözlüğü taktı gözüne. Tokyoları ayak yordamıyla buldu. Güç bela geçirdi ayağına. Kolundan tuttu onbaşı. Kalk. Yürüdüler. Zincirler şıkırdıyordu. Adımlarını açamadığı için kesik kesik, tutuk adımlarla Tokyoları sürterek yürüyebiliyordu. Sağa dönüyoruz. Döndüler. Sıkıntılı yürüyordu. Her adımda bir çukura düşecekmiş, boka basacakmış sanmanın tedirginliğini duyuyordu. Bir iki koltuğa, sehpaya çarptı. Merdiven çıkıyoruz. Zincirler dardı. Zor çıkılıyordu. Ağır ağır her basamakta durarak dön. Sola döndürdü, kolunu bıraktı. Bekle. Bir kapı açıldı. Kaldır ayağını. Ardından itti onbaşı. Öyle dur. Kapıyı kapanmadan geriye dönme. Gözlüğü çıkardı, kapı kapandı. sarı kirli bir duvar karşısındaydı. Tuvaletteydi. Dar, pis kokulu bir yerde. Çok yüksekte camı siyah boyamış bir penceresi vardı. Musluk yoktu. İçi paslı, karıncalanmış, pasları kabarmış gaz tenekesi. Pis, bulanık bir suyla doluydu yarıya dek. Konserve kutusundan bozma paslı bir tas yüzüyordu içinden. Onun da pasları kabarmıştı. Zincirler pis sularda sürünüyordu. Kıçını zorlukla yıkadı. Sabun yoktu. Eli kokuyordu. Tamam mı? Doğruldu. Kıçının ıslaklığı rahatsız ediyordu. Tamam. Tamam. Dön arkanı. Döneldi. Kapı açıldı. İkisi zor sığıyordu tuvalete. Gözlüğü taktı, koluna girdi. Yatağa uzandı. Kulağı kapıdaydı. Sesler kesilmişti. Başka kimse çıkartılmadığına göre üç kişiydiler demek. Ve onlar yaralıydı. Kendisinden farklı yürüyorlardı. İşkence. Durgun bir suya düşen küçük bir taş nasıl halkalar yaparak su yüzüne titreşimlerle kaplayarak dalgalar yaratır. İşkencenin ürpertisi de öyle yayıldı bedenine. Bilincinden bedenine dalga dalga titreşerek tüyleri diken diken oldu. Kuşkularla doluydu. Niye getirildiğini çözemiyordu. Bu gece sorgusu yapılabilir mi? İşkence ederler mi? Niye etsinler canım? Suçu ne? Yok, edebilirlerdi. Niye getirdiler buraya? Neden? Köyün adı Kandı. Köylüler Ken derdi. Farsça kaynak demekti. Unutacak mı Ken dağlarını Yaşar? Bir daha dönmeyecek mi oralara? Ken köyünün dağlarına. 300 haneli köyün hemen hemen hepsi kıt kanaat geçinirlerdi. Toprak verimsizdi. Kıraştı. Köyden çıkan kaynak 6 arka ayrılırdı. Sırayla sulanırdı tarlalar. Çoğu zaman sıra yüzünden kavgalar olurdu. Bahçelere, bostanlara, yoncalara zar zor yeterdi. Nüfusun artması, gelişen kapitalist ilişkilere köylülerin ayak uyduramaması, onları ya mevsimlik işçi olarak Adana'ya, Kayseri'ye işçiliğe ya da çoluk çocuk Çukurova'ya ırgatlığa etmekteydi. Yaşar Kemal'in konu aldığı insanların birçoğu binboğaların eteklerinden gidenlerdi. Kale kapısında, küçük Esat çevresinde hemşirelerini binbir yoksulluk içinde iş bekler görünce çok üzülürdü Yaşar. Gitmesinler, Çukur'un zenginliklerini kul olmasınlar isterdi. Dedesi, Çukurovalılar bize muhtaç olsun, biz daha asiliz, daha aşiretiz derdi. Yürekten paylaşırdı bu düşünceyi o günler. Çukurova'ya giden akrabalarına kızardı. Dedesi eski günleri anlatırdı, ağzının içine bakarak dinlerdi onu. Evvelden Çukur'da ziraat olmazdı. Bataklık, sivrisinekten durulmazdı. Bizim avşarlar çadırlara göç eder, yaylaya çıkarlardı derdi dedesi. Hayvancılığa ağırlık verirlermiş. Gel arazi tut hacı derlermiş. Misis'ten Adana'dan aman bire yeğen, biz sahilin sineğine dayanamak nemize gerek dermiş. Bir kısım aşiretler inmişler düzde. Cerit aşiretinin büyük bir çoğunluğu Ceyhan'a, Ceyhan Bekirli'ye, çevre köylere yerleşmişler. Avşarlar inmemişler düze. Yaşar bu duygularla büyüdü. Avşar olmak, üstün olmaktı gözünde. Bir avşar hep birinci olmalıydı. Derslerine çalışmalı, en iyi notları almalıydı. Umutsuz bir çırpınış içindeydi. Oysa her geçen gün biraz daha çözülüyordu ırgat ambarı olan köyleri. Çevrenin Kürt, Avşar, Çerkes köyleri. Sıra sıra diziliyorlardı işçi pazarlarında. Çukur'un kızgın güneşinde, tozunda toprağında. Onları gördükçe içi parçalanıyordu, ağlıyordu. Sınıf bilinci yoktu. Binboğa eteklerine dökülüyordu çoğu çocuk, kadın, kız. Lisedeydi. Bir toprak ağasının oğlu, bir arkadaş topluluğuna ırgat kızları nasıl becerdiğini anlatıyordu övünerek. Ansızın saldırmıştı. Altına almış ezmişti çocuğu. Zor almışlardı elinden. Sana ne elin kızlarından diyorlardı. Akraban mı, anan mı, bacın mı? Akrabalarının, çevre köylülerinin ırgatlığa Çukurova'ya, düzlüğe inmelerine kızmasının yersizliğini çok sonraları. Üniversiteye başladıktan sonra anlayacaktı. Bir Ceyhan'ı sormuştu ona. Yaşlı bir adamdı. Neredensin yeğen? Avşarım, Binboğa tarafından. Ben bilir kötü avşarın huyunu. Yer içer, çalar gider koyunu demişti gülerek. Alınmıştı Yaşar. Oysa ekonomik çıkmaz. Bazı köylerde, özellikle Avşar ve Kürt köylerinde koyun çalma, sığır çalma işini geliştirmiş, hatta bir kısım köylüleri uzmanlaştırmıştı bu konuda. Orta ikiye gittiğinin yazıydı. Dayılarının yaylasında boyun yurtta kalıyordu. Gece silah sesleri duyuldu. Bütün millet ayağa kalkmıştı. İtler uluşuyordu. Uyku sersemliği içinde şaşkın bakıyordu Yaşar. Büyük dedesi, gelinin babası gülüyordu. Dayılarının koyunlarını götürdü gene sarızdılar. Sen hala yat diyordu. Sarız Kürtlerinden birkaçı kuyruk yağı yakmışlar yaylaya yakın. Yaylanın köpekleri alınca kokuyu gitmişler. Böylece susturmuş köpekleri Kürtler. Birkaçı da koyun ağlına girmişler. Koyunların gözlerine parmaklarıyla bastırıp ovmuşlar. Atmışlar ağalığın dışına. Ovmuşlar atmışlar. Bellerini yoklayarak tavlularını seçmişler hep. Koyun gözü karanlıkta ovulunca görmezmiş. Sersemler önünde yürüyen her kimse onun ayak sesini izler, ardından gidermiş. Kapitalist ilişkiler geliştikçe kendine ters gelen her şeyi yıkıyordu. Birbirlerine kız vermeyen avşar Kürt köyleri önce birbirlerinin koyunlarını, ineklerini çalmaya başlamışlar. Sonra da kız alıp vermek ayıp olmaktan çıkmıştı. Her şey akıl almaz bir hızla değişiyordu. Çok küçüktü. Değirmeni idare eden Kürt hisinin ölüsünü köyün imamı, köy mezarlığının dışında ayrı bir yere gömdürmüştü. Bir anlam verememişti o zaman Yaşar. Dedesine sormuştu. Dedesi, o Kürt, biz avşarız demişti. Ezan okunuyordu. Sonra hızla geçen bir trenin gürültüleri ve sessizliği ara sıra bozan yakın, çok yakın bekçi düdükleri. Bütün gün yorgunluğu, tedirginliği yıpratmıştı Yaşar'ı. Halsizlik usul usul uykuya dönüştü. Kapının gıcırtısıyla uyandı. Sabahtı. Onbaşı bir bardak çay, ince bir dilim ekmek, 6 tane siyah zeytin getirdi. Köpekler uluyordu. Bütün gece sık sık ulumuştu köpekler. Ağaçların uğultusu, ara sıra uzun uzun öten bekçi düdükleri ve odanın yoğun sessizliği içinde uyanıp uyanıp uyumuştu. Kapıyı kapayıp gittiler. Çayını yudumlar, ağır ağır çiğnerken lokmasını, tuvalete gidenlerin zincir çıkırtıları, daha da derin hüzün ve acı dalgaları yaratarak geçti kapısının önünden. Kesik kesik, zorlanarak, zayıfladı patırtılar, duyulmaz oldu. Az sonra yeniden başladı çıkırtılar. Hep aynı yaralı yürüyüş, hep aynı etki. Kahrolsun faşizm. Öbür kapı da açıldı. Onun yaralısı da, koridorda boğuk yankılar yapan zincir şıkırtılarıyla geçti. Döndü. Zulüm mutlaka yenilecektir. Kapısı gıcırdadı. Tuvalete gidecek misin? Taktılar gözlüğü, koluna girip götürdüler. Kapıların gerisinden gelen bir ses duydu. Bir cigara yakmak istiyorum. Tanıdı sesi. Okul ve partiden arkadaşı Ali Ekber Karagöz'ün sesiydi. Kafası iyice bulandı. Ali Ekber'i niye getirmiş olabilirlerdi? Aralarında nasıl bir ilişki kurabilirlerdi? Dön! Ağzının içine, damardan iğne vurulduğu zamanlardakine benzer bir ateş düştü. Dizleri güçsüzleşiyordu. Merdiven, Selim Toprak, Ali Ekber ve kendisi. Ortak neleri olabilirdi ki? Ali'yi kendisiyle ilgili olmayan bir suçtan ötürü sorguya getirmiş olamazlar mı? Ama ne? Bekle. Kapının açıldığını kokusuyla birlikte duydu. Sırtından itildi. Gözlüğü çıkarıldı. Kapı kapanmadan dönme. Kapandı. Öteki odadaki kim olabilir? Bu binada bir yan oda vardır. Oralarda kimleri tutuyorlar? Dönüşte Ali'nin sesini duyduğunu tahmin ettiği yerde, yüksek sesle, Ali'nin duymasını isteyerek söylendi. Beni ne zaman sorguya çıkaracaklar? Konuşma lan! Ne suçumuz var? Niye tutuyorlar bizi? Konuşma lan eşoğlu eşek, konuşma! Beklenmedik bir tokat yedi ensesine. İtile kakala sürüklenirken Tokyo'nun bir teki ayağından çıktı. Kapı gıcırtıyla açıldı. Güçlü bir tekme indi beline, dengesini yitirdi. Sağ omuzunun üstüne düştü. Dizini çarptı yere. Bir ayak boğazına bastı. Postal ve dayanılmaz ayak kokusu içini bulandırdı. Bir daha konuşursan ananı... Senin ibne... Ne suçum var, niye tutuyorsunuz? Böğrüne yediği tekme soluğunu kesti. Konuşamadı. Gözünü açtılar. Yatağına uzandı. Sabrı kalmamıştı. Bağırmak istiyordu gücü yettiğince. Sokaktan adam toplayarak suçlu yaratıyorlar demek istiyordu. Sinirini yenemiyordu. Dudaklarını kemiriyordu. Nöbetçi gözünü dayayıp bakıyordu, soluklanıyordu. Faşizm devrimcilerin hocasıdır. Bir arkadaşını anımsıyor Yaşar. Yufka yürekli mülazım abi. Nasıl da yumuşak, soğukkanlı, sevecenlikle bakardı her şeye. Sermayenin, gelişen egemenliğe oynayan en gerici kesimin bugünkü gücü, gelişen halk hareketleri karşısında uzun vadeli hesaplar yaparak çıkarlarını korumaya yetmiyor diyordu. Kısa vadede büyük karlar peşinde koşmak zorundadır o. Bu yüzden kitle hareketleri, grevler, boykotlar, işgaller, halkın uyanışı işine gelmeyecektir. Çünkü kitle hareketleri, artan işsizlik, hayat pahalılığı, kaçınılmaz olarak kapitalist sömürüyle uzlaşmaz sınıf ve tabakaları devrimin gerekliliğine inandıracaktır. Peki ne yapacaktır sermaye? Baskıya ve zulüme başvuracaktır. Kendine en uygun siyasi sisteme başvuracaktır. Bunun adı faşizmdir diyordu. Kahrolsun faşizm. Faşizm şirin bir maskeyle çıkacaktır ortaya. Devrimci, ilerici, yurtsever maskesiyle. İktidardaki güçleri suçlayacaktır ve kendisine hakkı yenilmiş, aldatılmış, sömürülen halkın kurtarıcısı olarak gösterecektir. Geniş kitlelerin desteğini kazanmak için her türlü alçakça yalanı söylemekten çekinmeyecektir. Ve sözde hedefi sadece komünistler, anarşistler aşırı uçlardır. Nöbetçi botunun burnuyla tıklattı kapıyı. Ses ver komünist! Yanıt vermedi. Gözleri kıpırtısız tavana dikili duruyordu inatla. Botunun burnuyla yeniden tıklattı kapıyı nöbetçi. Ses ver lan! Yine yanıt yok. Ses ver yoksa ananı... İnatla susuyordu. Ses ver ulan ses ver! İyice kızmıştı nöbetçi. Değişik nitelikli sesler duyuldu kapının önünde. Açtılar kapıyı. Hemen kapadılar. Niye yanıt vermiyorsun nöbetçiye? Eşşoğul eşek! Doğrulmuştu Yaşar. Konuşmak istemiyordu. Kafasına geçirdiği gözlüğü onbaşı. Ayaklarına çarptı itilen tokyolar. Giy şunları. Tokyoları geçirdi ayağına. Koluna girdiler götürdüler. Elleri ve ayakları zincirli. Değişik merdivenlerden çıkardılar. Düz yürü dediler. Eğil dediler. Daktilo sesleri, gezinen insan ayakları, kağıt hışırtıları bir üst katta olmalıydı. Eğil. Eğilerek bir yerden geçtiler. Tamam düz yürü. 3-5 adım sonra bir kapı açıldı. Soğuk, kendine özgü tatsız kokusu olan bir yerdi. Koyun ağıllarını, soğuk, küflü duvar diplerini, uzak uzak da olsa tentürdiyot kokusunu anımsatan kokunun ortasında durdular. Sessizdi. Otur. Çekinerek, yine kıç yordamıyla ağır ağır oturdu. Titriyordu. Korku ve merak üşütüyordu onu. Elleri, ayakları titriyordu. Titrişim belli belirsiz zincirlere yansıyor. Korku, zincir şıkırtılarında yoğunlaşıyordu. Ellerini bacaklarının arasına aldı. Ayaklarını birleştirdi. Zayıflığını belli etmek istemiyordu. Ama engelleyemedi titremesini. Elinde değildi. Korkma diyordu kendi kendine. Korkma Yaşar, korkma. Ne olacak bekle bakalım. Şu sandalyede karanlığın içinde yapayalnız, sahipsiz bir adam olarak görüyordu kendini. Arayanı soranı yoktu. Öldürüp kör bir kuyuya asılar kim sorar Yaşar'ın hesabını? Burgu gibi işliyor içine güçsüzlük. Korkma Yaşar, korkma. Zulüm mutlaka yenilecektir. Korkma, yalnız değilsin Yaşar. Yalnız değilsin, korkma. Kendini inandırmaya çalışıyordu yalnız olmadığına. Victor Sergen'in öğütlerini anımsamaya çalışıyordu Militana Notlar kitabından. Ne denli akıllı davranırsam o denli ucuza kurtarırım paçayı diyordu. Dağıtma kendini. Öksüzü düşün. O kadını, şişman kadını düşün. Onun gibi binlerce insan var, köylülerini düşün. Koşuşmalar, telaşlı ayak sesleri düşüncelerini böldü. Son bir kez uyardı kendini. Korkma Yaşar, korkma ağam. Birer ikişer ayak sesleri. Bütün dikkatiyle izliyordu patırtıları, tıkırtıları. Yeri değiştirilen sandalye sesi, bot gıcırtısı, sivil ayak, resmi ayak, fısıltılar, pipo tütünü kokuyor. Bir çakmak çakıldı. Her sesin yönünü, seslerden adamların tipini bulmaya çalışıyordu. Gelen oturuyordu. 9 kişi olmalıydı oturanlar. Kafasını önüne eğmiş bekliyordu. Sesler, çıtırtılar azaldı. Giderek kesildi. Yüreğinin vuruşu duyuluyordu. Çıt yoktu. Sessizlikte bekleme heyecanını çoğaltıyordu. Biri kalktı, yaklaştı. Başında duruyor olmalıydı şimdi. Biz seni iyi tanıyoruz Yaşar Yılmaz. Sen de bizi tanıyacaksın. Burada anayasa, baba yasa rafa kaldırılmıştır. Aşağıda 21 tane uzman adamımız var. Hepsi dışarıda eğitim görmüş değerli insanlardır. Onlar senin hakkında karar verecekler. Biz sorgulamanı yürüteceğiz. Beni iyi dinleyeceğini umarım. Duyuyor musun beni? Evet duyuyorum beyefendi. Soğuk ince bir çubukla boynuna dürtüldü. Değişik bir ses gürledi. Ulan eşşoğul eşek! Burası cibali karakolu mu? Bu ne labalilik lan? Bundan sonra ya efendim diyeceksin ya komutanım. Anladın mı? Boğazı kurumuştu. Karanlık başını döndürmüştü. Çubuk biraz öncekinden daha sert bir biçimde dürtüldü. Anladın mı? Anladım. Anladım değil. Anladım efendim ya da komutanım. Anladım efendim. Ha şöyle. Ve sözde hedefi sadece komünistler, anarşistler aşırı uçlardır. Bu yalanın maskesini düşürmek gereklidir. Çünkü faşizm sadece antikomünist değildir. Aynı zamanda bir avuç kapitalist azınlığın çıkarları için geniş halk kitlelerine de karşıdır. Bu gerçeği size faşizmin insanlık dışı uygulamaları öğretecektir. Yarın en ufak demokratik kıpırtıyı nasıl zulümle bastırdığını göreceksiniz. Sizler korkuyla ve korkularınızla çeşitli kılıflar geçirerek kendi canınızı kurtarmak için suya sabuna dokunmadan yaşarken süngü, Thompson ve uyduruk bir yığın iddiayla karşılaşacaksınız. Alıp götürecekler sizi. Ama siz hala o halka inanmayışınızın, korkunuzun örgütlediği pasifist yanınızda bir şeyim yok, ben suçsuzum. İki gün tutar bırakırlar diyeceksiniz. Tedirgindi. Ne zaman nereden dürtebilirler, nereden vurabilirler bilemiyordu. Her anda beklenmedik sivri uçlu bir darbenin kuşku ve tedirginliği içinde, bedeni, bilinci gerginlik içindeydi. Daha işin ucunda ağrılar çökmüştü başına.